Yuhanna 13. bölüm dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? İsa'nın ayakları yıkama olayı. Doğru mu? Ve hatırlayın, yanılmıyorsam 3 hafta üst üste İsa'nın öğrencilerin o yukarı odada öğrencilerin ayaklarını yıkarken sergilediği 7 tane hareket vardı. Ayağa kalkması, değil mi? Havluyu beline dolaması, ayakları yıkayıp kurulaması. 7 tane hareket saydık burada. Üzerinde derin bir şekilde durduk burada. Ve o konuyu ele alırken öne 2 nokta çıkardım daha doğrusu. Tamam, hatırlayamayabilirsiniz ama ben size hatırlatmak istiyorum. 2 noktayı öne çıkardım. Bu 13. bölümden paylaşırken. Bunlardan bir tanesi neydi? 1. Evet, ve ona bağlı olarak neydi? Güzel söyledin. Kendisine ait olanları diyor ki hep sevmişti. Bakabilir misiniz lütfen 13. bölümün ilk ayetine, ikinci kısmına? Yuhanna 13 ilk ayetin, birinci ayetin ikinci kısmında. Ne diyor orada? Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti diyor. Doğru mu? Sonra ne diyor ama? Sonrasına bakın. Sonuna kadar da sevdi her şeye rağmen. Bakın bu nedir biliyor musun? Bu şu demektir. O sonuna kadar sevdi. Bundan sonra da sonsuza dek sevmeye devam edecektir. İkinci kısım neydi? Düşünün, ölüme gidiyor ya. Çarmıh ölümüne gidiyor. Çarmıh ölümüne giderken doğal olarak insan ne yapar? Kendiyle ilgilenir değil mi? Ulan yani kolay bir şey değil. Ama gördük ki ikinci nokta, Rab kendisiyle ilgilenmesi gerekirken kendisiyle değil başkalarına odaklandı. Yani başkalarıyla ilgilenmeye, onlara bakmaya, onların gereksinimlerine el uzatmaya çalıştı. Bu iki nokta. Onun için bugün buna benzer bir şekilde sizi yine insan ilişkilerinde önde olan ama yapılması, yerine getirilmesi çok zor olan bir davranıştan söz edeceğim. Onun için çok iyi bilinen bir bölüme götüreceğim bugün sizi. Romalılar kitabı bölüm 12. Çok iyi bilinen bir bölüm. Özellikle 12. bölümün 9. ayetinden son ayet yani 21. ayetine kadar olan kesime baktığımız zaman emin olun orayı defalarca okuduğunuzdan eminim. Her bir ayet için ben burada yürekten söylüyorum, ileride belki yaparım bunu. Her bir ayet için çok şey söyleyebiliriz. Bu 12. bölümün 9. ayetinden 12. ayetine kadar olan kesimde. Ben yani hatırlıyorum. Vakkas abi sağ olduğu dönemlerde yönlendirme yapardı. Yönlendirme yaparken hemen her yönlendirmesinde hep burayı alır. Dedim ya Vakkas abi başka bir bölüm yok mu? Çok seviyorum ya dedi bu bölümü. Bu bölüm 9. ayetten 21. ayete kadar olan kesim. Ama çok zengin. Bütün hepsine detaylara bakamayacağız ama oradaki içeriği, oradaki o ruhsal zenginliği ben açığa çıkarmak istiyorum. Ben kendim büyük bereket aldım. Bunun üzerinde, bu konular üzerinde durduğum zaman zaman mutlaka burada. Bazı şeyler belki yabancı gelmeyecek size. Ama emin olun son birkaç haftadır İsmet kardeşin, kız kardeşinin yaşadıkları, onların anlattıkları, onların paylaştıkları beni bu bölüme doğru da çekti. Bir de okuyoruz. Sürekli okuma programı var. Kitap, kutsal kitabı okuma programı. Denk geliyor. Bu da tekrar gelince burada odaklandım kaldım değerli kardeşler. Onun için lütfen Romalılar 12. bölümü açıyoruz. Ve aslında bütün ayetler değil ama sadece duymak açısından, yüreğimizde tekrar duyumsamak açısından, hissetmek açısından 9. ayetten 21'e kadar okuyalım lütfen. Ayağa kalkalım, değişiklik olsun. Yapıyorum bunu zaman zaman. Ayağa kalkalım ve bize İsmet kardeş okusun. Yüksek sesle okusun. 9. ayetten başlıyoruz. 21. ayet. Son ayete kadar olan kesim.
Sevginiz ikiyüzlü olmasın.
Evet.
Kötülükten tiksinin. İyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.
Amin.
Gayretiniz eksilmesin.
Evet.
Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.
Yeah.
Sevinenlerle sevinin. Ağlayanlarla ağlayın.
Ya.
Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin, tersine hor görünenlere arkadaşlık edin. Hı hı. Bilgiçlik taslamayın. Hı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin.
Ah, nerede?
Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesi barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Hı hı. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
Amin. Buyurun oturun. Bakın. Ben diyorum ki altın ayet. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle. Gel de buradan yak. Şimdi bakın, bu sözleri okuduğumuz zaman, bırakın imanlı olmayı, lütfen Yaşar yanlış anlama, daha henüz iman etmemiş bir kişi olarak, yani daha karar vermemiş bir kişi olaraktan, sorsam ona, buradaki sözler hoşuna gitti mi, gitmedi mi? Tabii ki. Şimdi bu sözler, normal sıradan bir insana konuşsam bile, bunu okusam bile demez ki ya ben burada bir, şunu yanlış görüyorum. O kadar her insan kesimine gidebilen, ulaşabilen sözler, her bir söz. O kadar zengin. Ben burada 3 vaaz yapabilirim. Belki 4 vaaz yapabiliriz. Bilemiyorum. Ama ben burada sadece içeriğini az önce ifade ettiğim gibi öne çıkararak sizi birazcık böyle yüreklendirmek, biraz yüzümüzü yapıyorsunuz, yaptığınızdan eminim ama yüzümüzü biraz daha fazla Rabbe çevirmeye ön ayak olmak istiyorum. Yüzümüzü daha çok Rabbe çevirenler olabilmek için. Onun için buradaki sözler her ne kadar hoşumuza da gitse şu soruyu sorduğumuzda burada bize aktarılan gerçekleri hangi oranda yerine getiriyoruz İsmet, Hatice? Ayşe, İbrahim, Songül, Recep, Enver, Ali. Hangi oranda yerine getiriyoruz abi? Lütfen birkaç saniye düşünün. Koca bir soru işareti. Ama yapmaya çalışıyoruz değil mi? Bundan şüphem yok. Şimdi konumuzun içine giriş yaparken bir olay anlatacağım. 1950'lerde yaşanan bir olay. Şimdi biliyorsunuz 1950'de ne oldu? Kore Savaşı oldu. Değil mi? 1950'de, 1945 senesinde Rus askerleri Kuzey Kore'ye girdiler. Askeri kuvvetler. Kuzey Kore'ye girince Amerika boş durur mu? İki biliyorsun önde olan kuvvet. Onun askerleri de ne yaptı? Güney'e girdiler. Bu Amerikalıların güneye, Rusların da kuzeye girmiş olması sonucunda ne oldu? Güney Kore, Kuzey Kore ikiye bölündü. Ve bugüne kadar hala devam ediyor. Kuzey Kore, Güney Kore diye. Eskiden Doğu Almanya, Batı Almanya vardı ya. Şimdi birleşti artık Almanya diyoruz. Umarım ileride bunlar da birleşirler. Anlatabiliyor muyum? Çünkü iki aynı halk. Kardeş, Bazılarının dedeleri, neneleri karşı tarafta. Emin olun. Bu kadar enteresan. Daha sonra 1950 yıllarında Rusya ne yaptı? Bu sefer Seul'e girdi. Güney Kore'nin büyük kentlerinden bir tanesi Seul'e girdi. Seul'e girince Amerika boş durur mu? Ne yaptı? O da yalnız başına değil, Birleşmiş Milletleri arkasına alarak bizim Türkiye'de girdi bu savaşa. 16 ülkeyle beraber duruma el attı sevgili kardeşler. İşte benim anlatmaya çalıştığım olay bu 1950 yılında yaşanmış. Bakın gerçek bir olay. Dikkatinizi çekiyorum. Yaşanmış gerçek bir olaydır. 1950 yılında. Şimdi biliyorsunuz bu savaş döneminde askerlerin böyle hem gıda yiyecek işlerini hem de temizlik işlerini askerler değil kaldıkları ülkenin içerisinde gençleri kiralayarak bir miktar para ödeyerek gençleri kiralayaraktan işi yürütüyorlardı. Yine bu Amerikan askerlerinin yemek pişirme işine bakacak, temizlik işine bakacak bir Koreli genci kiralıyorlar ücretli bir şekilde. Ama bizim bu Amerikalı askerler Koreli genci herhalde bilmiyorum yukarıdan baktıkları için belki o uyanmadan önce gidiyorlar mutfağa. Ocak var ya, ocağın düğmeleri var. Ayar düğmelerini vazelin var ya, yağ. Bir çeşit yağ. Vazelini biliyorsunuz değil mi? Vazelin. O yağla yağlıyorlar. Bir de fırının kapağı var açmak için. O kolu da yağlıyor vazelinle. Yani adam girdiğinde eli yağlansın diye. Tamam mı? Ama bizim zavallı Koreli gençte çıt yok. Ama bu da yetmiyor. Zaman zaman mutfağın kapısının üzerine hani filmlerde bazen görürüz kova koyuyorlar, su dolu kova. Adam açınca küt. Adam duş alıyor sabah sabah. Şimdi gülüyoruz ama ne kadar korkunç bir şey. Bir de bize yapısı acaba ne yapar? Misilleme değil kova, biz oraya kazan koyardık. Koca bir varil koyardık. Değil mi? Misilleme diyoruz ya. Daha da beterini yapardık. Bu da yetmiyor. Şimdi o odasında yokken şimdi adamın normal ev terlikleri var. Şimdi şeyden kalkınca bazılarınız yapıyor belki bilmiyorum. Hani yataktan kalkınca terliklerini giyip çıkıyorsun. Değil mi? Mutfağa, şey, banyoya falan. Şimdi terliklerinin içeriden vidalıyor şeye. Tabana, yere vidalıyor. Şimdi delikanlı giyince pat düşüyor tabii yere. Yine çıt yok. Ama bu Amerikalı askerler fark edince ya bu adamda çıt yok. Hiçbir şey konuşmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ve kendilerinde vicdan azabı duyuyorlar bunlar. Bir şekilde yanlışlarını görüyorlar diyelim. Ve genci bir gün alıyorlar karşılarına. Ya diyorlar ki bakın. Bak delikanlı. Biz sana bunu bunu yaptık. Biliyorsun bunları bunları yaptık. Ama bizler bunun doğru olmadığını gördük. Lütfen bizleri bağışla. Bizim Koreli diyelim genç delikanlı askerlerin gözlerine bakıyor. Ama diyor bir daha olmayacak değil mi? O düğmeler yağlanmayacak. Fırının kolu yağlanmayacak. Hayır, kesinlikle söz veriyoruz. Bir daha yağlanmak yok, yağlamak yok. Ama o yaptığınız kovayı suyla doldurup benim duş almamı sağladığınız o eylemi de yerine getirmeyeceksiniz değil mi? Kesinlikle hayır. Terliklerimi? Kesinlikle hayır. O delikanlı da onun gözlerinin içerisine bakıyor böyle dikkatli bir şekilde. Diyor ki o zaman ben de size söz veriyorum. Bir daha çorbanızın içine tükürmeyeceğim. Kaçımız böyle durumlar içerisine düştü? Şimdi sizlere herhalde biz de aynısını yapardık, kusura bakmayın. Ama ben yine de biraz daha kibar olayım. Sizlere yapılan soğuk şakalar, kötü davranışlar ya da haksızlıklar karşısında o kişinin çorbasının ya da çayının kahvesinin içerisine tükürmediğinizden eminim. Bunu yapmıyorsunuz. Yani bana kızdığınız için ben size geldiğimde benim çayıma tükürmüyorsunuz. Bundan eminim yani. Bundan şüphem yok. Yememe ya da herhangi bir şey koymuyorsunuz. Bundan kesinlikle şüphem yok sevgili kardeşler. Ama bunu yapmıyoruz ama surat yapıp farklı bir tutum içerisine mutlaka girmişizdir, değil mi? İster istemez, insanın doğasında olan bir şey bu. Hani demişler ya, öp beni öpeyim seni, sev beni seveyim seni, sarıl bana sarılayım sana. Doğru mu abi? Bu kadar basit. Ama surat yapıyoruz ve enteresan bir tutum içerisine giriyoruz. Şimdi belki o kişi tarafından değilse hakkında dedikodu yapıyoruz. Yani arkasından konuşuyoruz çoğu zaman, eleştiriyoruz. Ya da haklılığımızı kanıtlamak için değerli kardeşler ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz, kendimizi destekleyecek kişiler arıyoruz yanımıza almak için. Yani karşımızdaki kişi yanlış yaptığını gösterebilmek için. Yani ya da bazı kişiler bulup o kişiyi rahatsız etsin diye üzerine saldırtıyoruz. Bu da defalarca bana karşı çok oldu. Ben çok iyi hatırlıyorum, bizim ev müstakil bir evdi. Küçük bahçeli bir evimizdi. Ama karşımızda tam böyle bir 6 katlı yani 5-6 katlı bir bina vardı. Hiç unutmuyorum. Alt altı olan iki komşu birbirleriyle küs ya da dargın, öyle diyelim. O küs olan, yukarıda olan ne yapıyordu biliyor musunuz? Hani eskiden yemek yerken yere sofra serilirdi böyle, değil mi? Sofra bezi diyoruz. Bir de elek konurdu, bakır tepsi. Hepimiz o tepside yemek yerdik. Sonra onu alırdık, ekmek kırıklarını böyle bir kenara silkelerdik. O ne yapıyordu? Camı açıyordu, camdan silkeliyordu aşağıya, balkondan aşağıya. Ya da kilimi silikiyordu. Toz moz hepsi aşağıdaki komşuya gitsin diye. Bunlara emin olun tanık oldum değerli kardeşler. Ben şunu açıkça söylemek istiyorum. Sizin hoşunuza gitmeyen ya da size ters düşen kişileri düşmanınız olarak görmediğinizi biliyorum. Ama bilgece şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum değerli kardeşler. Kendim için de geçerli olduğu için. Nefret ettiğimiz, sevmekte zorlandığımız insanlar bizlerin onlardan nefret ettiği oranda onların bizlerden nefret etmediğine ben tanık oldum. Yani ben İsmet'ten nefret ediyorum. Sonra fark ediyorum ki ulan aslında İsmet benim nefret ettiğim kadar İsmet benden nefret etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Anlaşıldı değil mi? Yani buna gözlerimle tanık oldum sevgili kardeşler. Onun için bizler çoğu zaman ne hikmetse bunu zamanda hepimiz yaptık. Bazen yapmaya da devam ediyoruz maalesef. Karşı taraftan adım atılmasını bekliyoruz. Şimdi ben kendim bazı olaylar yaşadım. O olaylarda kararlar aldım kendi başıma. Ama sonrasında gördüm ki ne kadar yanlış kararlardı. Rabbi yaşamına baktığım zaman, Rabbin önüme koyduğu örneğe baktığım zaman tutumumun ne kadar yanlış olduğunu gördüm. Ben kime aitim abi? Baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar diyen bir babaya, bir Tanrı'ya aitiz. Şimdi eğer ben böyle bir Tanrı'ya aitsem sevgili kardeşler, bana düşen nedir? Hani kardeşim güzel burada söyledi değil mi? Haftalar öncesi de bunu söyledi. İsa'nın yürüdüğü yolda yürümelidir. Eğer Mesih'te olduğunu söyleyen, doğru mu? İsa'nın yürüdüğü yolda yürümek zorundadır. Doğru mu? Ama bizden maalesef sevgili kardeşler tam tersini yapıyoruz. Ben buna yüzlerce kez emin ol, yüzlerce abartmayayım ama onlarca kez tanık oldum değerli kardeşler. Hatta bir kardeş bana, hem de söyleyen bir Alman kardeştir. O ayeti yazdım buraya. Hani Matta 19. bölüm 18. ayette komşunu kendin gibi seveceksin diyor. Bu Alman kardeş ne dedi bana biliyor musunuz? Komşunu kendin gibi seveceksin ayeti imanlı komşular için geçerli dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Komşunu kendin gibi seveceksin. Eğer komşum imanlıysa ben bunu yapabilirim. İmanlı değilse yapamam. Ya böyle bir felsefe olabilir mi? Bir imanlı böyle bir yorumu nasıl yapabiliyor? Yapma cesaretini gösterebiliyor değerli kardeşler. Onun için Bu sözler tamamen aslında bizim insanlara nasıl davranmamız gerektiği söyleniyor. Düşmanını da komşunu da kendi gibi seveceksin buyruğuna baktığımız zaman. Bizler insanlara nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize aslında öncülük eden bir ayettir değerli kardeşler. Matta 5. bölümde bakın Rabbimiz ne diyor. Açalım lütfen Matta 5 ayet 44. Çok iyi bilinen ayetler. Bilmediğiniz ayetler değil bunlar. 5:44. 5:44. Ne diyor? Düşmanlarınızı sevin. Bir kardeşe şunu açsın lütfen. Luka 6. bölüm. Belki İsmet sen onu aç. Luka 6. bölüm 28. ayeti aç. Ben diğerini okuyorum. Ne diyor? Düşmanlarınızı sevin. Bakın ne diyor? Size zulmedenler için dua edin diyor. Olacak iş mi ya? Sana eziyet eden, seni sıkıntıya sokan kişi için dua edeceksin Ali. Luka 6 bakın ne diyor? 6:28.
Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin.
Ya sormak istiyorum size. İnsan doğasına ters düşüyor mu düşmüyor mu bu? Ha? Tamamen ters düşen bir durum. Yani size terslik yapanı, sizi sevmeyeni, size hakaret edeni, size ağız burun bükeni ya nasıl sevebilirsin? Ya bırakın sevmeyi de onun için sen nasıl dua edebilirsin? Ya bu mümkün mü? Aslında mümkün. Ama sen değil. Sende olanla mümkün. Ancak içinde olan kutsal ruhun aracılığıyla, Rab ile bu mümkün değerli kardeşler. Yani doğası değişmiş. Rab İsa Mesih ile yürümeye karar vermiş kişi için bu geçerli ancak bunu yapabilir. Ama nasıl yapabilir? Eğer kutsal ruhun işlemesine izin verirse. Bakın yani imanlı olabilirim. Bu demek değildir ki ben başarabilirim. Hayır, ben kutsal ruhun yönetimi altında adımlarımı atmadıkça, ona izin vermedikçe onun gücü bende etkin olması mümkün değil. Yani otomatikman olan şeyler değil bunlar sevgili kardeşler. Demek ki ancak kutsal ruhun gücüyle mümkün. Sevmek Mesih inancının en önemli ön koşullarından bir tanesi. Sevmek kime ait? Rabb'e ait değil mi? Her şeye rağmen. Sevmek kime ait? Ona iman edenler, onun ardından gidenler için geçerli olan bir şey. Demek ki diyebilir miyiz? Sevmek imanlının ön koşullarından bir tanesi ya. Bir seçenek değil. Ya sevsem de olur, sevmesem de olur. Hayır. Bir ön koşuldur sevgili kardeşler. Eğer ben bana saçmalıkta bulunan, bana ters bir şekilde davranan bir kişiyi sevdiğim zaman ne oluyor biliyor musunuz? Belki yaşadınız. İki ayakları bir pabuca giriyor, saçma sapan şekilde, şaşırmış bir şekilde önünde dikiliyorlar. Yani ben buna bunu yapıyorum, bu bana nasıl davranıyor? Şok içerisine giriyorlar değerli kardeşler. Onun için herhalde bu 20. ayette okuduk ya, Romalılar 12. bölümün 20. ayetinde ne diyor? Bunu yapmakla onu utanca boğarsın diyor. Görebiliyor musun? Demek ki ben bütün pisliğe karşı, yapılan tersliklere karşı iyilikle davrandığımda, yani doğru bir şekilde, Rabbe yakışır bir şekilde davrandığım zaman, değerli kardeşler, karşı tarafın aslında şaşırmasına neden oluyoruz. Allak bullak iki ayak bir pabuç içerisinde geliyor. Ya bu nasıl olur diye. Değerli kardeşler bakın çok ünlü Confucius, Yunanların düşünürü diyelim. Confucius bak ne diyor. Diyor ki sana yapılmasını istemediğini başkalarına yapma. Güzel mi değil mi? Altın kurallardan bir tanesi. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. Bir de Yahudilerin çok ünlü bir adamı var yorumcularından biri. Düşünürlerinden biri diyelim. Hillel diye bir kişi. O da şöyle diyor. Sana kötü olanı başkasına yapma. Bakın Konfüçyüs diyor ki sana yapılmasını istemediğini başkalarına yapma. Şeyde diyor ki, Hilal de diyor ki sana kötü olanı, sana eğer kötülük getiriyorsa onu başkasına yapma diyor. Şimdi bakıldığına yanlış bir şey var mı bu iki düşünürün söylediğinde? Yanlış bir şey var mı? Yok. Bence kesinlikle yok. Ama şöyle dikkat edin. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Birazcık böyle nüans farkları var. Dini önder ya da o düşünür Confucius diyor ki sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Yani sana kötü olanı başkasına yapmamaya çalışmak, uzak durmak mümkün mü değil mi? Mümkün. Yani ben nasıl mümkün olabilir bu? Ben o kişiyi karşılaşmamaya çalıştığımda, ondan kaçmaya çalıştığımda, ondan saklanmaya çalıştığımda, evet bu mümkün hale geliyor sevgili kardeşler. Şimdi aradaki farkı göreceğiz. Şimdi başkasına yapma. İsa ne diyor? İsa ne diyor? Diyor ki onlara öyle davran. Farkı görüyor musunuz? Biri pasif yapmıyorsun, öbürü aktif yapıyorsun. Hangisi daha kolay? Yapmak mı? Yani sevmeye devam etmek mi? Yoksa ondan kaçıp aman eksik olsun benden bir arkadaş edip kaçmak mı? En kolayı nedir? Kaçmak en kolayıdır. Önemli olan Rabbimizin önümüze koyduğu ilkedir. Yani bakın biri pasif, biri aktif. Yani biri hareket halinde, öbürü geri duruyorsun. Şimdi biz geri duruyoruz, pasif. Aman bana dokunma. Hani Türkçe'de de güzel bir laf var. Hatice ne diyorlar? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Değil mi abi? Bu kadar basit. Ama ya düşünün bakayım. Benim için hakaret ediyor. Bana yapmadığı kötülük yok. Ağız büküyor, burun büküyor. Ben o kişi için davranışımı hiç değiştirmeden ona iyilik yapmaya devam ediyorum. Ya bu kişiyi değiştirir mi, değiştirmez mi? Bakın ben bir keresinde burada herhalde verdim o örneği. Yaşadığım için söylüyorum kendim. Yani mutlaka bende de vardı. Ben kendimi şimdi soyutlamak istemiyorum. Bende de mutlaka bir hata vardı. %100. Ben fazla üzerinde düşünmedim aslında. Ama benim gözümde yoğunluk karşı tarafta. İzmir'de yaşadığım dönemlerde. Ama dua da ediyorum. Abi bir gün hem Rabbin sözü aracılığıyla hem de işte dua aracılığıyla dedim ki Recep bu doğru değil. Doğru olan sen o kişiye gideceksin. Haklı olabilirsin. İsa haklı değil miydi davasında? Ama kime bıraktı davayı? Rabbin eline teslim etti. Babanın eline teslim etti değil mi? Çok enteresan. Ben gittim. Bakın abartıyorsam hani derler ya namerdim. Abartmıyorum. Nokta kadar übertreibin yapmıyorum yani. Abartı yok. Daha zili çaldım. Adam kapıyı açtı. Daha ben normalde merhaba kardeşim sarılıp öpmek yerine ya Recep abi dedi ben de hep düşünüyordum sana gelmeyi. Sen attın bu adım ben senden özür. Daha ben özür dilemedim ha. Daha ben özür dilemeden benim davranışım o kişinin özür dilemesine yol açtı. Değerli kardeşler onun için diyorum. Benim için imkansız olan Rab için mümkün. Ben bunu tek başıma başarabilmem mümkün değil. Ancak Rab ile mümkün. Bende olan kutsal ruhun yönlendirmesiyle mümkün değerli kardeşler. Onun için burada iki şeyi görmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi birinde ne diyor? Yapmamak. Birinde yapmak. Özellikle vurguluyorum önemli olduğu için. Yapmak mı, yapmamak mı? Yapmak daha zor. Bunu görmenizi istiyorum sadece. Ama hiç merak etmeyin değerli kardeşler. Emin olun Rab de biliyordu bunun ne kadar zor olduğunu. Ama imkansız olmadığını biliyordu. Çünkü ben gidiyorum ama size tesellici Kutsal Ruhu bırakıyorum. Değil mi? O size öncülük edecek. O size önderlik edecek. Bizi o noktaya gelmemizi sağlayacak olan Kutsal Ruh'un gücüdür sevgili kardeşler. Evet. Onun için şöyle toparlayalım. Hangisi kolay sorusunu tekrar soraraktan. Düşmanını sevmek mi kolay? Düşmanından uzak durmak mı kolay? Ya da Luka'da okuduğumuz ayete bakalım. Lütfen bakın. Luka 6. bölüme tekrar götüreceğim sizi. Lütfen bakın. Kusura bakmayın ben yavaş gidiyorum bu sefer. Çünkü bana da çok konuştuğu için ben bunu böyle üstün körü geçmek istemiyorum. Luka 6. bölüme baktığım zaman ne yazıyor abicim orada? Ne okuduk? Diyor ki size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için ne diyor? Dua edin. Ya size hakaret edenler için dua etmek mi kolay? Yoksa uzak durup önem vermemek mi, kaçıp gitmek mi kolay? Ya da daha çok zor olanı söyleyeyim size. Hakaret edenler için dua etmek mi? Hem dua edeceksin, bakın bu çok önemli. Hem dua edeceksin, hem de o kişinin çorbasına tüküreceksin. İkisi mümkün mü? Mümkün değil. Neden mümkün değil? Dua ne yapıyor bizi? Yüzümüzü Rab'be çeviriyor. Rab ile ilişki kurmanı sağlıyor. Sen Rab ile ilişki içerisindeyken aynı anda çorbanın içerisine tüküremezsin. Nokta. Bu kadar basit. Onun için benden başlayarak Rab, rica ediyorum. Rab benden başlasın. Bize sırt çevirenler, bize yüzünü çevirenler için bile dua edenler olalım. Bağışlayanlar olalım. Rabbin eline teslim edenler olalım. İki ayette aynı gerçek vurgulanıyor. Matta 5, ayet 44. Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Matta 6:28. Size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. İki ayette de ne var? Dua var. Dua nedir? En büyük silahımız değerli kardeşler. Bakın, dua ettiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Emin olun, kabul edersiniz ya da etmezseniz bilmiyorum. Dua ettiğiniz zaman hem sen değişiyorsun, Rabbin yüzünü Rab'be çevirmiş olduğun için, hem de dua ettiğin kişinin değişmesini sağlıyorsun. Amin. Amin. Bak, ben hatırlıyorum. Hatice, örnek versem herhalde şey olmaz. Zaten sorun değil. Biz aileyiz burada. Küçük oğlunun gelini. Yıllarca problem yaşadı. Yıllarca. Hatice burada. Dedim ki Hatice, haklısın. Haklısın. Ama biz bunun için dua edeceğiz. Ve geldi bir gün. Yalan olması. Belki 3 ay geçti, belki 5 ay geçti. Geldi Hatice dedi ki, Recep kardeş, Rab çok güzel şeyler yaptı. Şu anda gelinimle çok iyi bir ilişki içerisindeyim. Şu anda hala devam eden güzel bir ilişki var. Rab böyle bir Rab. Dua sadece beni değil, dua ettiğim kişiyi de değiştiriyor. Gelin, değerli kardeşler, gerçekten Rabbin sözüne sımsıkı sarılarak, Kutsal Ruh'u kucaklayarak, içimizde konut kurmuş olan Kutsal Ruh'a izin vererek, Rabbin işlemesine izin verelim. Rab durumlara kesinlikle çözüm getirecektir. İmkansız olsaydı kesinlikle Rab bunu söylemezdi sevgili kardeşler. Eğer bir şey söylüyorsa arkasında bir neden var. Boş boş bir şey söylemedi Rabbimiz değerli kardeşim. Neden dua etmem ki? Dua etmem gerekiyor. Dua etmem gerekiyor. Çünkü ben öyle yazdım. Çünkü düşmanlar için dua etmezsek eğer onları asla ve asla sevemeyeceğiz. Yani benim sizleri sevmemi sağlayan ya da sizlere olan sevgimi arttıran her gün sizler için dua etmemdir. Emin olun değerli kardeşler. Emin olun. Eğer ben bunu kavramazsam bu gerçeği asla ve asla sevme konusunda geri planda kalmış olacağım. İkinci bölüme bakın. Orada Romalılar 12. bölüm pardon. Romalılar 12. bölüme bakın. Orada okuduk. Devamlı olarak yerine getirmemiz gereken şeyler vurgulanıyor. Örneğin ben kısa kısa yazdım. Diyor ki size zulmedenler için iyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevin, ağlayanlarla ağla, böbürlenme, bilgiçlik taslama, kötülüğe kötülükle karşılık verme. Yani misillemeyle karşılık verme. Öç alma. Kötülükten tiksin. Birbirinize saygı göstermekle yarışın. Ya bu çok ilginç bir ifade. Yarışın yani saygı göstermenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bize söylüyor. Bu yarışma sözünü yani yoksa ben sana daha fazla saygı gösteririm. Böyle bir yarış anlamında değil buradaki yarış. Yani ne kadar önemli saygı göstermek. Şimdi imanlı olaraktan eminim ki hepimiz eşcinselliğe karşı mıyız? Hani homoseksüellik diyoruz ya. Eşcinselliğe karşı mıyız? Karşıyız. Doğru mu? Hiç ses duymuyorum sizden. Eşcinselliğe karşı mıyız? Ha, kürtaja karşı mıyız? Tabii. Çünkü canlı canlı çocuğu öldürüyorsun. Silahla değil, makasla. Çekip kopartarak. Bir gün denk gelirse size göstereyim. Ağlarsınız. Ama küçük çocuklara tecavüz edenler var. Küçük kız çocuklarına tecavüz edenler var. Peki, şöyle söyleyeyim. Duyunca tüylerimiz diken diken oluyor. Yani korkunç bir şey diyoruz. Ama hangimiz kürtaj yapanlar için, doktorlar için, homoseksüeller için dua ediyoruz? O kız çocuklarına tecavüz eden kişiler için dua. Hangimiz dua ediyor? Kendiniz düşünün kafada. Kaç defa dua ettiniz? Koca bir hiç, koca bir sıfır. Ya. Bakın onun için çok edilmesi gerekiyor ki Rab onları da seviyor. Rab onların hareketlerinden nefret ediyor. Ama Rab onları insan olaraktan seviyor. Onların da kurtulmasını istiyor. Onun için biz onlar için de dua edeceğiz ki Rab onların gözlerini açsın. Yanlışlarını görüp kırık bir yürekle tövbe etsinler. Onun için değerli kardeşler bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Belki örnekle bunu pekiştirmek istiyorum. Bu yaşanmış bir olay. Daha iyi anlamak açısından. Bakın daha iyi anlamak açısından. Bu da olmuş bir olay. Yıllar öncesi Amerika'da imanlı bir kadın. Çok sevdiği bir tane kızı var. Bir adam herhalde zorla ya çantasını çalarken işte kızı vermiyor etmiyor falan o mücadelede kızı öldürüyor. Tamam mı? Adamı sonra yakalıyorlar Hatice. Cezaevine atıyorlar. Tamam mı? Kadın bir tek kızını kaybetmiş. İster istemez ben kendimi soruyorum ya. Benim iki oğlum bir kızım var. Ama aynı şeyi ben yaşasam ne yapardım acaba? Kadın neden Rab? Neden? Sorularını sormaya başlıyor. Ama imanlı olduğu için her gün dua ediyor ya. Bir gün yüreğinde böyle bir yumuşama oluyor. Diyor ki ya Rab sen o kişiyi de affetmemi sağla. O kişinin de kurtuluşunu sağla. Cesaretini topluyor. Şeye gidiyor. Aylar sonra cezaevine gidiyor. Adamla konuşmak için gidiyor cezaevine. Ondan sonra cezaevine gittiğinde bakıyor. Orada gardiyan diyor ki adam hasta. Ağır hasta belki kanser bilmiyorum. Ağır hasta. Onun için farklı bir odada kalıyor. Adamı ziyaret edebilir miyim? Evet buyurun ziyaret edin diyor. Çünkü söylüyor benim kızımı öldüren katildir. Ben onunla konuşmam gerekiyor. Ondan sonra gidiyor. Bakıyor ki adamın karısı adam bir de hemşire. Hemşireden izin istiyor kadın. Diyor ki yani konuşabilir miyim diye. Ve ondan sonra kadın adama diyor ki seni bağışladım. Artık sana karşı yüreğimde hiçbir şekilde kin yok. Şimdi bunu katile söylüyor. Katilin gözleri açılıyor. İnanılmaz bir şekilde. Şok içerisine giriyor. Ve adam diyor ki Ne zaman gözlerimi kapatsam kızınız rüyama giriyor. Ve ne kadar kötü bir şey yaptığımı daha çok farkına vardım diyor. Lütfen bana yardım edin. Kadın elinden tutuyor. Diyor ki, bak, bundan kurtulmam mümkün. Nasıl diyor? İsa Mesih aracılığıyla mümkün. Ben diyor sana karşı olan nefretten kurtuldum. Ve belki bir saat, yarım saat konuşuyorlar İsa hakkında. Ve birlikte dua ediyorlar. Ve adam orada iman ediyor. İnanılmaz bir şey. Ve sevinç içerisinde kadın ayrılıyor. Aradan 3 hafta yalan olmasın, 4 hafta geçiyor. 5 hafta geçiyor. Tekrar ziyarete gidiyor. Adamı görmek için. İlişki kuruldu ya, güzel bir ilişki. Ve duyuyor ki adam öldü. Ve ne diyor? Ne diyor biliyor musunuz bu kadın? Ya Rab, sana teşekkür ederim. Öldükten sonra onunla birlikte beraber olacağım. Bizim de bazen çevremizdeki insanlarla, belki kardeşlerle, belki komşularımızla ilişkilerimiz bozuk olabilir. İş arkadaşlarıyla da olabilir. Yaşıyoruz çünkü dünyadayız. Her zaman sorunlarımız var değerli kardeşler. Yapılması gereken tek bir şey var. O iki ayette söyleneni tekrar hatırlatıyorum. Dua ve dua. Bu kadın gibi. Hangi noktadan hangi noktaya geldi kadın? Bir canında kurtuluşunu sağladı. Düşünebilir misin? Kızım, o adam ve ben onlar Rabbim seninle beraber birlikte olacağım diyor. Ne büyük bir sevgi. İnanılmaz bir şey. Ben yapabilir miyim diye düşünüyorum ya. Ama bakın çok imkansız. Kesinlikle imkansız Recep'in gözünde. Ama Rab ile mümkün. Bana karşı kötülük edenlere karşı bile dua etmek hem beni değiştirecek hem de o kişilerin değişmesini sağlayacak. Sona doğru geliyorum. Rabbimiz acımasız çarmıhta acı çekiyor. Yüzüne tükürülüyor. İşkenceye uğruyor. Kırbaçlanıyor. Dikenli taç kafasına konuyor. Ve İhsan etmesi gerekirken elinde yetki vardı. O yetkiyi misilleme bir şekilde kullanması gerekirken baba dedi. Luka 23. bölümde 34. ayette. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yüreğinde kendisine yapılanlar karşısında, yüreğinde onlara karşı tek bir acı, tek bir kızgınlık yoktu. Babanın eline teslim etti her şeyi. Rab kimin bağışlanmasını istedi? Kimlerin bağışlanmasını istedi? Sevdiklerinin mi? Düşmanları için dua etti ya. Böyle bir şey olabilir mi kardeşler? Rab dua ediyor, düşmanları için dua ediyor. Düşmanlarının bağışlanması için dua ediyor. Biz böyle bir Tanrı'ya aitiz. Bakın değerli kardeşler. Neden Rabbimiz düşmanlar için dua etti? Onlar da kurtulsun diye. O çarmıh ölümüyle sadece onu sevenler değil, onun ardından gitmeyenler de kurtulsun diye değerli kardeşler. Onun için bakın ne diyor Romalılar 5. bölüm. Lütfen açabilir misiniz Hatice? Romalılar 5. bölüm. Evet. 10. ayet. 5-10.
Okuyayım mı?
Tabii.
Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.
Amin. Amin. Bakın, çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken diyor. İsa Mesih'e iman etmeden önce biz Tanrı'nın düşmanı mıydık, değil miydik? İyice düşünün lütfen. Düşmanı mıydık, değil miydik değerli kardeşler? Evet. Rab öldüğünde, Rab benim için öldüğünde düşmanları için de ölmüş oldu. Ve sen de değerli kardeşler, eğer düşmanın için dua ettiğinde o kişilerin de değişmesini, o kişilerin de kurtulmasına ön ayak olmuş olacaksın. Bu güzel değil mi? Ha? O kadının örneğinde olduğu gibi. O katil kurtuldu. Hatırlayın ya. Hatırlayın ya. Şimdi aklıma geldi. Çok iyi bildiğimiz bir şey. Yine Luka 23'te. Değil mi? İsa çarmıha gerilirken iki tane katil vardı. Biri sağında, biri solunda. Biri hakaret etti, aşağıladı. Doğru mu? Öbürü, "Ya Rab," dedi, "krallığına, egemenliğine girdiğinde beni de anımsa," dedi. İsa dedi, "Defol git lan, bugüne kadar zaten yaptıkların yeter," demedi. "Merak etme," dedi. "Bugün sen benimle birlikte cennette olacaksın." Katildi, katil. Biz o katilden daha yukarıda değiliz. Biz de iman etmeden önce her birimiz birer katildik. Yani çok şey açısından katildik. Adam öldürmedik ama başka konularda katillik yaptık sevgili kardeşler. Bizler gelin dua edenler olalım ve gerçekten canların kurtuluşu için ön ayak olalım sevgili kardeşler. Onun için o çarmıhta İsa bu sözleri söylediğinde orada bir yüzbaşı vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzbaşı Luka 23:47'de diyor ki, "O gerçekten de doğru biriydi," diyor. Düşün, o noktaya kadar daha iman etmiş değil. İsa'nın o sözleri, senin duan, edeceğin dua, o kişinin kurtuluşunu sağlayacak, değişimini sağlayacak değerli kardeşim. Gelin yaşananları bir tarafa bırakalım. Ben de dahil, yaşamımızda acı veren, kıran, üzen kişiler için dua edelim. Edeceğin dua hem seni hem de dua ettiğin kişinin değişimini sağlayacaktır. Bakın Yeşaya ne diyor 43. bölümde? Yeşaya 43 ayet 18 ve 19. "Olup bitenler üzerinde durmayın," diyor. "Düşünmeyin eski olayları." Altını çizer misiniz bu sözün? "Düşünmeyin eski olayları, ne oldu, ne yaptı, nasıl hakaret etti sana. Bırakın. Bırakın. Bakın, yeni bir şey yapıyorum," diyor Rab. "Her şeyi yeni yapıyorum." Gelin ya, bugün yüreklerimizin yenilenmesine, yüreklerimizin tazelenmesine, bina edilip ayağa kaldırılmasına izin verelim birlikte, ha? Hep birlikte. Yapalım mı bunu? Rab bizi ayağa kaldırsın. Rab bizi tazelesin, yenilensin ve o kişilerin bile eksikleri varsa eksiklerini görmesini sağlasın, yanlışlarını görmesini sağlasın ve onların da gerçek anlamda tövbe edip Rab'be iman etmelerine sağlamış olsun değerli kardeşler. Onun için bölüm nasıl bitiyor? Çok seviyorum işte. Ezberleyin, ezberleyin bu ayeti. Geçen hafta da bir ayeti ezberleyin demiştim. Değil mi? O da Romalılarda. O da Romalılardaydı, değil mi? Ha, neredeydi? Bakın, 21. ayet ne diyor? Bölümü 21. ayetini okur musunuz?
Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
Bakın, kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. Bir Tanrı adamı ne demiş biliyor musun? Bakın, çok hoşuma gittiği için yazdım buraya. Tanrı adamı şöyle diyor. Kötülüğü iyilikle... Pardon, şöyle diyor. Benim kötü davranışım, dikkat edin, çok önemli. Benim kötü davranışım sizi de kötülüğe yöneltebiliyorsa, yani ben İsmet'e karşı kötü davranıyorum, benim o kötü davranışım karşısında misilleme olarak bana daha da kötü bir şekilde davranmaya çalışıyorsa, yani benim kötülüğüm onu kötülüğe yöneltiyorsa, kötü davranışım onun kötülük yapmasını sağlıyorsa, öyle diyelim, o zaman diyor ki bu imanlı kişi, kötülüğe yenilmişin demektir. Ama Rab diyor ki, kötülüğe yenilme. Kötülüğü nasıl yeneceğiz? İyilikle. Nasıl iyilik yapacağız? Rabbin sözüne sımsıkı sarılıp, Kutsal Ruh'un yönetimi altında o kişiler için dua ederek. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. O zaman tekrar söylüyorum ve kapatıyorum. Gelin yüreklerimizin yenilenmesine, tazelenmesine, bina edilip ayağa kaldırılmasına izin verelim sevgili kardeşler. Rab aramızda, Kutsal Ruhu ve sözü aracılığıyla. Rab bizi yenilemek istiyor, tazelemek istiyor. Gelin dualarımızla yüzümüzü ona çevirelim. Hayatınızı nasıl bir noktada olduğunu ben bilmiyorum. Ama Rab biliyor ve görüyor. Rab mutlaka bugün sizleri ayağa kaldırmak istiyor.